Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem dinleyenler, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımıza başlıyoruz. Abdest alana yardımcı olmak. Abdestle ilgili bölümlerdeyiz. Abdest alana yardımcı olmanın hükmü nedir? O konuya temas edeceğiz. Muğire bin Şube radıyallahu anh, sahabi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ile birlikte bir seferde bulunmuş. Bir sefere, askeri bir harekata katılıyor. Asker olarak Efendimiz'in yanında. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir ara kazayı hacet için gitmişler. Kazayı hacet, ihtiyaç gidermek için, abdest bozmak için gitmişler. Abdest aldıkları zaman suyunu Muğire radıyallahu anh dökmeye başlamış. Hazreti Muğire Peygamber Efendimiz'e su döküyor. Abdest alırken ona yardımcı oluyor. İşte bu abdeste Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yüz ve ellerini yıkamışlar ve başlarıyla mesleri üzerine mes buyurmuşlar. Başına mes etmiş, ayağındaki meslere de mes etmiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu sefer Tebük seferiydi. Meşakkatli, zor sefer. Mesler üzerine mes etmenin mensuh olmadığı bu rivayette de sabittir. Bu konuda tartışanlar olmuş tarihte. Mes giymek, mes etmek caiz midir, değil midir diye. Bu hadise Tebük seferinde olur. Tebük seferi Peygamber Efendimiz'in en son seferi. Vefatına yakın, en yakın sefer. Demek ki son ana kadar bu hüküm geçerliymiş. Neshedilmemiş, ortadan kaldırmamış, kaldırılmamış, mensuh olmamış. Bunu görüyoruz, bunu anlıyoruz. Tebük seferinde olduğunun ifade edilmesi bize bunu gösteriyor. Dolayısıyla mesler üzerine mes etmek hükmü devam ediyor demektir bu. Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem umumiyetle iki hususta işlerini hiç kimseye tevdi etmezlerdi. Bunlar gece namaza kalktıklarında abdest sularını dökmek ve sadaka isteyene sadaka vermekti. Sadakayı fakire bizzat kendi elleriyle verirlerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda hassas davrandığına dair rivayetler var. Efendimiz abdestte çok demek ki yardımcı olmasını istemiyor. Bilhassa da teheccüd abdestini. Ama demek ki zaman zaman ihtiyaç olursa bu şekilde müsaade ettikleri de olmuş. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne abdest sularını ne de verecekleri sadakayı kimseye yük etmezlerdi. Çünkü bunların ecri büyük olduğu için bunları bizzat yapmayı istiyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Abdest sularını hazırlar, sadakalarını bizzat verirlerdi. Ama demek ki zaman zaman abdestine yardımcı olmasına da sahabenin müsaade etmiş. Fahri Kainat Efendimizin hassasiyetleri böyleydi. Ancak abdest alırken ihtiyaç halinde birinden yardım almak veya abdest alan birine yardımcı olmak da caizdir. Birisine yardımcı olabiliriz veya ihtiyaç varsa birisinden yardım da alabiliriz. Bundan sonraki bölüm, abdestsiz Kur'an okunur mu? İbni Abbas radıyallahu anhuma'nın nakline göre o bir gece Nebi-i Mükerrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zevcesi Hazreti Meymune'nin yanında kaldı. Meymune radıyallahu anh onun teyzesidir. Teyzesinin yanında 10 yaşlarında falan kalıyor bir gece. Maksadı Peygamber Efendimizin gece ibadetlerini öğrenmek. İbni Abbas radıyallahu anhuma şöyle anlatıyor. Ben başımı yastığın enine koyarak uzandım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ile ehli de, hanımın da, teyzem de yastığın boyuna başlarını koyarak uzandılar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz uyudular. Gece yarıyı bulduğunda veya biraz evvel veya biraz sonra uyandılar. Gece yarısı veya bundan biraz önce biraz sonra uyandılar. Uykuyu gidermek için mübarek elleriyle yüzlerini silmeye başladılar. İnsan gözlerini ovuşturur, yüzünü siler. Uykuyu silmek manasına geliyor bu. Ondan sonra Âl-i İmrân suresinin son 10 ayetini okudular. İnne fî halqis semâvâti vel ard diye yerlerin göklerin yaratılmasında Allah'ın büyüklüğüne, kudretine, azametine, birliğine deliller vardır. Bu Müslümanlar gökyüzüne bakarlar, tefekkür ederler. Rabbena mâ halakte hâzâ bâtilâ. Ya Rabbi sen bunları boş yaratmadın diye. Kainata, Allah'ın yarattığı mahlukata bakarak tefekkür ederler. Bunların hikmetlerini düşünürler. Allah'ın azameti, heybeti kalplerine dolar. Bunu anlatıyor bu ayet-i kerimeler. Efendimiz de bunları okudu. Niçin okuyor? Çünkü gece kalkıyor. Efendimiz gökyüzüne bakıyor, semaya bakıyor. Tefekkür ediyor yani. Onun için bu ayetleri okuyor. Sonra kalkıp asılı duran küçük bir kırbaya uzandılar. Duvarda asılı bir kırba, su kırbası. Oradan güzelce abdest aldılar. Sonra namaza durdular. Peygamber Efendimiz. Ben de kalktım. Aynen yaptıklar gibi yaptım. Su kırbasını. Efendimiz o da kalkıyor. Gözlerinden uykuyu siliyor. Ayetleri okuyor. Âl-i İmrân suresi son ayetlerini, son 10 ayetini. 190. ayetten sonrasını. Sonra abdest alıyor. Aynen yaptı. Sonra gittim diyor yanlarına. Yani sol taraflarına durdum. Peygamberimizin sol tarafına cemaat oluyor peygamberimize. Peygamberimiz tabi teheccüd namazı kılıyor. Sağ ellerini başımın üzerine koydular ve sağ kulağımı tutup hafifçe çekerek beni sağ taraflarına geçirdiler. Cemaat tek olursa imamın sağ tarafında hafif gerisine durur. Bunu öğretmiş oluyor Peygamber Efendimiz İbn Abbas Hazretlerine. Bilmiyor muydu İbn Abbas? Demek ki bilmiyormuş. Çünkü İslam'ın hükümleri yeni yeni geliyor. Yeni yeni öğreniyor bunlar hükümleri. Bizim durumumuz gibi değil. Biz şu anda her şeyi atalarımızdan tam olarak görmüş oluyoruz. Kitaplarda yazılı artık bütün bilgiler elimizde. Ama o zaman bilgiler yeni geliyor. Her gün yeni bir bilgi öğreniyor sahabiler. Sonra iki rekat, yine iki rekat, dört oldu. Yine iki rekat, altı, yine iki rekat, sekiz, yine iki rekat, yine iki rekat kılıp ondan sonra tek rekatlı bir namaz kıldılar. 12 rekat kılıyor Efendimiz. Ondan sonra vitir namazı kılıyor. Vitri Efendimiz daha çok yatsı namazından sonraya bırakıyor. Yatsıdan sonra diyorum. Teravihten sonra, teheccüden sonraya bırakıyorum. Biz şimdi hemen belki uyanamayız diye ihtiyaten yatsı namazının peşinde kılıyoruz vitir namazımızı. Ama kendisine güvenen, teheccüde kalkacağına emin olan kimsenin teheccüden sonra kılması vitri daha uygun. Sonra müezzin çağırmaya gelinceye kadar tekrar uzandılar. Müezzin ezan okuduktan sonra bir müddet geçtikten sonra gelip Efendimizin kapısına as-salah diye çağırıyor. Efendimiz de çıkıp namaz kıldırıyor farza. Sünneti kendi evinde odasında kılmış olur. Zaten Efendimiz odasıyla mescit yan yana duvar duvar olduğu için Efendimiz sağ tarafına istirahat için biraz uzandılar. Ondan sonra kalktılar. Hafif iki rekat namaz kıldıktan sonra odalarından çıkıp sabah namazını kıldırdılar. Hafif iki rekat sünnet oluyor. Sabah namazının sünnetini kıldıktan sonra çıkıp mescitte sabah namazının farzını kıldırdılar. Allah kendilerinden razı olsun. İbni Abbas radıyallahu anhuma yani babası Abbas ile oğlu Abdullah. İkisi bu Efendimiz'i gözlemleyerek onun gece hayatını bizlere bu şekilde nakletmiş oluyorlar. Hazreti Abbas peygamberimizin amcası oluyor. Aynı yaşlardalar. Hazreti Abbas oğlunu gönderiyor. Bakıyor durum müsait. Teyzesinin yanında. Efendimiz her gün bir annemizin yanında kalıyor. Bir hanımın yanında kalıyor. Teyzesinin yanında kalacağı zaman o gün sıra ona geldiği zaman Hazreti Abbas'ın hanımının kardeşi oluyor zaten. Meymuna validemiz. Hazreti Abbas oğlunu gönderiyor Abdullah'a. Git diyor Peygamber Efendimiz'in odasına kal. Uyur gibi yap Efendimiz'in gece ibadetlerini öğren diye. O şekilde bu vazifeyi icra ediyor oğlu da küçük yaşta. Bizler için büyük bir hazine nakletmiş oluyor. Büyük bir bilgi nakletmiş oluyor. Bu bizler için çok önemli bir bilgi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem abdest almadan evvel Âl-i İmrân suresinin son 10 ayeti kerimesini okumuşlardır. Bundan abdest almaksızın ezberden Kur'an okunabileceği anlaşılıyor. Buhari bu hükmü çıkarmak için bu rivayeti naklediyor. Demek ki Efendimiz daha abdest almadan ezberden Kur'an-ı Kerim okuyor. Abdestsiz ezberden Kur'an-ı Kerim okunabiliyor. Yüzüne bakarak da okunabilir. Ama Kur'an'a, Mustafa dokunmak caiz görülmemiş. Ancak Kur'an'a dokunabilmek için abdestli olmak icap ediyor. Gusül abdesti alması gerekenler ise Kur'an'ın dokunmadıkları gibi ezberden de okuyamazlar. Gusül abdesti yoksa ezberden de okuyamaz, yüzüne bakarak da okuyamaz. elinde Kur'an-ı Kerim'e değdiremez. Ne yapabilir? Ancak Allah'a zikredebilir. Allah Allah diyebilir. Subhanallah. Elhamdülillah diyebilir. Estağfurullah diyebilir. Zikir de bulunabilir ama Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamını okuyamaz. Gusül abdesti olmayanlar, normal abdesti olmayanlar, gusül abdesti olduğu halde normal abdesti olmayanlar, onlar da dokunamazlar ama okuyabilirler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Hazreti Abdullah'ın kulağını hafifçe çekmesi, tek olan muktedinin, cemaatin, imamın sağ tarafına durması gerektiği içindir. Ona bunu da öğretmiş oluyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tek olursa sağ tarafına durur, iki kişi olursa arkaya saf yaparlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıldığı tek rekatlı namazın bir rekat mı yoksa üç rekat mı olduğu hadis-i şerifteki ifadeden açıkça anlaşılmıyor. Tek rekatlı bir namaz kıldı. Acaba bir rekat mı, üç mü? Üç de tek sayı, bir de tek sayı. Onun için vitir namazını kimi bir niyetle üç rekat, bazı mezhepler üç rekatlıdır diye kabul etmişler. Kimi ikinci rekatta selam vermek suretiyle ayırıp üç rekat. Kimisi de iki kılıyor, selam veriyor, sonra bir rekat kılıyor. Bir kısmı da öyle anlamış. Kimi de yalnız tek rekat kabul etmişlerdir. Bir rekat olarak kabul etmişlerdir. İşte bu bir örnektir. Mezhepler nasıl farklı hükümlere varıyorlar diye. Anlayış farkı. Bir ifade var. Bir ayet-i kerime, bir hadis-i şerifte bir ifade var. Onu farklı şekillerde anlamak mümkün. Hiç kimse kendi anlayışının en doğru, diğerlerinin yanlış olduğunu söyleme hakkına sahip değil. Ben böyle biliyorum, böyle anlıyorum. Benimki en doğrusu, sizinki de doğru olabilir diyecek. O diğer görüşlere de saygı gösterecek. Çünkü bir delil yok elinde. Kendisinin doğru, diğerinin yanlış olduğuna dair açık bir delil yok. Açık bir delil olduğunda zaten ihtilaf olmuyor. Bunun gibi hususlarda mezheplerin farklı görüşleri olmuş. Bu sebeple biz hak mezheplerin hepsine müsamahayla bakıyoruz. Onlar da doğru olabilir diyoruz. Onlar da hak mezheptir. Saygı duyuyoruz görüşlerine. Onları kötülemiyoruz. Onları alaya almıyoruz. Onlara da saygı gösteriyoruz. Diyoruz ki bizim mezhebimiz böyle ama onların mezhebi de öyledir. Onlar da haklı olabilir. Biz de haklı olabiliriz. Bu bir içtihat farkıdır. Anlayış farkıdır. Yoksa hiç kimse keyfine göre farklı bir hüküm ortaya koymuş değildir. Bu konular çok veballi olduğu için çok dikkatli çalışmış alimler. Sonunda vardıkları hükümleri Allahu Alem diyerek bildirmişlerdir. Şimdi diğer bir konuya geçelim. O da abdest alırken başın tamamını meshetmek. Bir kişi Abdullah bin Zeyd radıyallahu anh'a gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nasıl abdest aldıklarını bana gösterebilir misiniz diye sordu. İnsanlar bu şekilde sahabeye koşuyor. Sahabeden Efendimizin abdestini, namazını, ibadetlerini, hükümlerini, hadislerini öğrenmek için can atıyorlardı. Bu da onlardan, bu örneklerden birisi. Geliyor Abdullah bin Zeyd'e, sahabeye. Diyor ki bana Efendimizin abdestini gösterir misin? O da evet deyip bir miktar su istedi. Hem de öyle hemen sözle anlatmak değil, tatbiki olarak. Abdest olsa bile yeniden abdest alarak onu gösterecek. Su istedi. Ellerine su döktükten sonra iki kere yıkadı ellerini. Sonra üçer defa ağzını çalkalayıp burnuna su verdi. Sonra yüzünü üç kere yıkadı. Sonra ellerini dirseklerine kadar ikişer defa yıkadı kollarını. Sonra iki eliyle bütün başını meshedip her iki elini ileri geri götürdü. İki eliyle başını meshediyor sahabi. İki eliyle birlikte geriye götürüyor, ileri getiriyor. Tekrar bu şekilde kaplama mesh dedikleri iki eliyle başı meshetmesi. Yani başının ön tarafından başlayıp ellerini arkasına kadar götürdü. Oradan da tekrar başladığı yere getirdi. Ondan sonra ayaklarını yıkadı. Peygamber Efendimiz'in abdest alırken birer defa yıkadığı, ikişer defa yıkadığı, üçer defa yıkadığı nakilleri var. Bunlar bir defa farz olan yıkamak gerekiyor mutlaka. Kuru yer kalmayınca kadar. İki defa yıkamak güzel. Diğer peygamberlerin de sünneti. Üç defa yıkamak sünnettir. Peygamber Efendimiz'in sünnetidir deniyor. Bundan fazla dört defa yıkamak da mekruhtur. Yani çok yıkamak güzelmiş madem, 4-5 defa yıkayalım demek yok. Her şey ölçüsüyle, her şey haddiyle sınırlı. Bu sebeple 3 defadan fazlası da mekruh görülmüş. Efendimizin abdest alışını bu şekilde tarif ediyor sahabi. Hanefi mezhebine göre başın 1/4'ünü meshetmek kafidir. Başın 1/4'ünü meshettiğimizde yeterlidir diyor Hanefiler. Ama burada tarif edildiği gibi yapmak en faziletli mesh şeklidir. Sünnettir. En güzeli kaplama mesh'tir. Bütün başı meshetmek diyorlar Hanefiler. Ama 1/4 meshetmekle de yeteceğini söylüyorlar. İnsanların abdestinden artan suyu kullanmak. Bunun hükmü nedir? Diğer bir bölüm. Ebu Cuhayfe radıyallahu anh şöyle buyurur. Bir seferde Nebi Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öğlenin sıcak zamanında yanımıza çıktılar. Kendilerine abdest suyu getirildi. Abdest aldılar. İnsanlar abdest suyunun artanını alıp teberrüken vücutlarına, üstlerine, başlarına sürmeye başladılar. Efendimizin abdestine artan suyu. Nebi Muhterem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önlerinde bir harbi olduğu halde öğleyi ve ikindiyi ikişer rekat kıldırdılar. Harbe sütre oluyor. İmamın önünden insanlar, hayvanlar geçerse namaza bir zarar olmasın diye seferi oldukları için de ikişer rekat kıldırıyor. Çünkü seferdeler. Rivayete nazaran bu hadise Mekke'ye olan seferlerin birinde cereyan etmiştir. Mina ile Mekke arasında bulunan Ebtah mevkiinde kurulmuş kırmızı bir çadır içindeymişler Peygamber Efendimiz. Kırmızı bir çadır kurulmuş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem işte o çadırdan dışarı çıkarak namaz kıldırmışlar. Kılınan namazların da yolcu namazı, salat-ı müsafir olduğu zaten anlaşılıyor. Seferi oldukları için ikişer kılıyorlar. Cerir bin Abdullah radıyallahu anh ailesine misvağını yumuşatmak için koyduğu su ile abdest alabileceklerini söylerdi. Yani misvak ağzına aldığı misvak zaten onu suya koyuyor. O suyla abdest alabileceklerini söylüyor sahabi Cerir radıyallahu anh. Ashab-ı kiram Peygamber Efendimiz'in abdest suyu ile teberrük ederlerdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem abdest alırken ashab-ı kiram onun abdest suyundan alabilmek için birbirleriyle yarışırlar. Neredeyse birbirlerini ezecek gibi olurlardı. Yani Efendimizin yüzünü kollarını yıkadığı suyu da kapışıyorlar. O abdest aldıktan sonra kalan artan suyu da kapışıyorlar sahabiler teberrüken. Sa'ib bin Yezid radıyallahu anh şöyle buyurur. Çocukluğumda teyzem beni Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanına götürüp ya Resulallah benim şu hemşire zademin yani kız kardeşimin oğlunun ayağından ızdırabı var dedi. Ayağı rahatsız bu çocuğun diyor teyzesi götürüyor. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek elleriyle başımı sığayıp bana bereket duasında bulundular. Sonra abdest aldılar. Abdest suyundan içtim. Abdestten artan suyundan içiyor. Sonra kalkıp arka tarafına dolandım ve iki omuzu arasındaki gerdek çadırının koca düğmeleri yahut keklik yumurtası gibi peygamberlik mührünü gördüm. Peygamberlik mührü Efendimizin iki kürek kemiği arasında hatemi nübüvvet, peygamberlik mührü olduğu rivayetleri var. Onlardan birisi de bu. Büyükçe büyük düğmeler, çadır düğmeleri var işte büyük veyahut da keklik yumurtası gibi o kadar büyüklükte olan diyor. O mührü, nübüvvet mührünü de gördüm diyor bu sahabi çocuk yaşta. Ve Efendimizin o artan suyunu içtim. Bu şekilde şifa bulduğunu bizlere naklediyor. İmam Buhari rahmetullahi aleyh abdeste kullanılan suyun ma-i müstamel, necis olmadığı görüşündedir. Abdeste kullanılan su ma-i müstamel değildir diyor İmam Buhari'nin görüşü o şekilde. İmam-ı Azam ise abdest almada kullanılmış suyun temiz ama temizleyici olmadığı görüşündedir. Yani abdest alırken yüzümüzü yıkamışız. Yüzümüzden akan su eğer elbisemize düşerse elbisemiz kirlenmiş olmaz. Necis olmaz ama o yüzümüzden düşen su bir kapta birleşecek olsa onu abdest alırken mesela el yıkamada kullanılmaz. Çünkü o kullanılmış bir sudur artık. Yeniden manevi kirliliği temizleyecek durumda değildir. Yani abdest alırken uzuvların üzerinde kalan ve elbiseye dokunan su temizdir ama bu uzuvların üzerinden akan su alınıp tekrar abdest, gusül gibi manevi bir temizlikte kullanılamaz. Temizdir ama temizleyici değildir. Bu ikisi farklı. Temiz olmak ayrı, temizleyici olmak ayrı Zahiri pislikleri temizler, onda problem yok, ama manevi pislikleri, abdestsizlik halini gidermez, gusulsüzlük halini gidermez. Bugün de programımızın nihayetine gelmiş olduk kıymetli dinleyenler. İnşallah yeni bir programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun efendim.